Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu psikiyatri uzmanı Doktor Ömer Faruk Demirel. Ömer Faruk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ömer Hocam, çok güzel günlerdeyiz, mübarek günlerdeyiz, huzurlu günlerdeyiz. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Ne dersiniz, Ramazan-ı Şerif'in böyle bir psikiyatrist açısından topluma yansıması ne, hasta kitlenize yansıması ne? Yatan hastalarınızda bir değişiklik oluyor mu mesela Ramazan'da?
Tabii yatan hastalarda bir değişiklik olmuyor. Toplum için Ramazan'ın bir huzur kaynağı olduğu kesin bilinen bir şey. Hani bunu hastalarımızın motivasyonunda, Ramazan'a yönelik hazırlıklarında da zaten görüyoruz. Hani öncesinde bazı hastalarımız geliyor, oruç tutmak istediklerini dile getiriyorlar. Fakat bir grup hastamız var ki bunların oruç tutma kararının tabii ki psikiyatristlerle birlikte, yani hekimleriyle birlikte verilmesi gerekir. Çünkü bazı değişkenler Ramazan'da hastalığı gidişatını etkileyebileceğinden, yeni ataklar veya kötüleşmelere sebep olabileceğinden bu kararın psikiyatristle birlikte verilmesi gerekir.
Özellikle ilaç kullanan hastalarda herhalde sıkıntı oluyor.
Ya aslında hani bizim hastalarımızın önemli bir kısmı ilaç kullanıyor ama hepsinde hani oruç tutmakla ilgili bir sorun yok. Hani bir kısmında belki. Hani bazı kronik hastalıkların bir kısmı, özellikle uyku aksamalarının.
Ha, bir de uyku meselesi var, sadece ilaç değil olay aslında.
Tabii uyku aksamalarının hastalığı tetikleyebileceği durumlar, bazı ilaçları kullanırken uzun süre sıvı alınmamasının oluşturabileceği muhtemel sonuçlar. Veya Ramazan'daki işte gece uyanma, sahur vakti ve gündüzki koşturma sürecinde bazı hastalarımız ilaçlarını aksatabiliyorlar. Ve bu da kötüleşmeyi kolaylaştırabilir.
Peki hocam, bu uyku bu kadar önemli yani bir psikiyatrist hastalıkta. Hasta her gün 7 saat uyumalıdır ortalama standart veya 7,5 saattir. Bu düzeni bozdu. 5,5 saat uyudu 3-4 gün boyunca. Bir yeni atakla mı karşılaşıyor? Yani uyku bu kadar hastalığın seyrini etkiler mi?
Bütün hastalıklar için değil tabii ki ama mesela bir bipolar bozukluk hastası için uyku düzeni çok önemli.
Oruç tutabilir ama uykusuzluğu kaldıramaz. Bunu tolere edebilecekse tutsun mu diyorsunuz o zaman?
Çok değişkeni bir arada tutup karar vermek lazım. Daha önceki ataklarını, atak dönemlerini mesela, uykusuzlukla atağın ilişkisini, ilaç uyumu, ailenin desteği, birçok şeyi bir arada masaya koyup bu kararı birlikte veriyoruz genellikle. Tabii ki hastalarımız hani Türkiye'de birçoğu bu konuda çok istekliler ama hani bazı
oruç tutmada istekliler.
Tabii yani oruç tutma konusunda.
Maalesef ilaç kullanmada çok istekli olmuyorlar
evet.
Ama.
Ama tabii zorunluluk, hani kar zarar ilişkisi, hani en azından hastalık açısından yapıldığında bazı zorunluluklar olabiliyor. Bunun dışında şizofreni hastalarında veya diğer psikotik bozukluklarda uykusuzluk hastalığı tetikleyebilir. Yani alevlenmeyi tetikleyebilir. Ama tabii dediğim gibi bu, hiçbir zaman bunu söylerken genelleme yapmıyorum. Tüm her zaman karar hasta tekinde verilmesi lazım. Tek bir hasta üzerinden değerlendirme yapılır.
Ama uzman hekime itimat edilmelidir.
Evet.
Çünkü hiçbir şey olmasa gözlem yeteneği vardır.
Kesinlikle.
Bir hasta ben ilaçlarımı ne kadar kullanırım dese de bazen bakıyoruz. Yok diyoruz, senin notun kırık, sen bu ilacı 3 gün kullansan 4. gün unutursun. 12 saatte bir kullanılacak ilaçlar hani pazarlık payıyla ancak kullanılıyor. Çok mükemmel giderse işler kullanılabiliyor. Evet. Yoktan yere bir atak geçirmen hastane yatmanın manası yok.
Hani böyle bir durum var. Mesela bazı ilaçlar 12 saatte bir almak gerekiyor kan düzeylerinin etkili olması açısından. Ve sadece bu bile, hiç uykusuzluk olmasa, ilacını iyi kullansa bile bu tarz etkenler bile etkileyebilir. O yüzden hani hekimlerine itimat etsinler derim.
Çünkü ilaç 12 saatte bir kullanılacak demek, 12 saat sonra bu vücutta bu ilaç yok anlamına gelir. Evet. Ara 18 saate çıkarırsa 6 saat ilaçsız dönem anlamına gelir.
Evet.
Ha, bu belki bir tansiyonu çok regüle giden birinde, çok problem olmayan birinde 3-5 saatlik gecikme belki kısa bir süre için tolere edilebilir ama sizde tabii çok böyle olmuyor anladığım kadarıyla. Peki şimdi Ömer Hocam, biz aslında hani böyle bir Ramazan girişi yapalım istedik. Program konumuz Ramazan değil idi. Aslında bugün konuşmayı planladığımız iki temel başlığımız vardı. Biri ilaçlar, ilaç kullanımı, psikiyatrideki ilaçlar. Bir diğeri de şizofreniden bahsedelim istedik. Nedir ne değildir diye. Ama ister istemez Ramazan deyince bir ilaç mevzuna girmiş bulunduk zaten. Şimdi Ömer Hocam, bizde bir klasik hekim vardır. İşte pratisyen hekim, uzman hekim, akademisyen, işte dahiliyeci, genel cerrah, şu bu. Hepimiz birbirimize benzeriz. Dahiliyeciler bir güruhtur, cerrahlar bir güruhtur ama psikiyatristler ayrı bir güruhtur. Çünkü bizde ölçülebilir işler çok fazladır. Sizin de testleriniz, ölçekleriniz vesaireniz var ama biz kanı alırız. Kan şekeriniz 110'dur, 150'dir ya da 280'dir. Üçünün de ayrı bir karşılığı vardır. Sizde bu iki kere iki her zaman dört etmiyor bildiğim kadarıyla. Bir de üzerine tedavi modalitelerimiz çok farklı. Ben işte dahili branş hekimiyim. Ben ilacımı veririm, iğnemi yaparım, serumunu takarım. Cerrahsa ameliyatını yapar. Sizde ise hani cerrahi kısım neredeyse hiç yok, hatta hiç yok. Bir telkin kısmınız var diyelim, psikoterapi kısmınız var diyelim, ikinci de ilaç kısmınız var. Niye ise halkımız tansiyon ilacı yazıldığında itimat eder. Kanser ilacı gibi çok tehlikeli ilaç yazıldığında itimat eder. Ağrı kesici kimseye sormaya gerek görmez, kendi kullanır. Antibiyotikler zaten bakkalda satılıyor artık. Böyle olunca hani ilaca karşı aslında bir hürmetimiz vardır milletçe. İtikadımız da, itimadımız da vardır. Çok sorgulamayız ama o ilacı psikiyatrist yazmışsa işler değişir. Hani kurallar gereği ismini zikredemeyeceğim bir alerji ilacımız var. Kaşıntı ilacı. Siz de çok yakın anlıyorsunuz. Çok ciddi sedasyon yapar. Uyku ve sakinlik hali yapar. Böyle olunca aslında bir kaşıntı ilacı, alerji ilacı olmasına rağmen psikiyatristler dahiliyecilerden çok yazar hale gelmiştir bu ilacı. Ama ben yazarsam bu ilacı arı sokmasında kaşıntı için hasta 10 gün çok memnuniyetle kullanır, gıkını çıkarmaz. Sonra da gelir bana teşekkür eder. Hocam siz kaşıntı için verdiniz ama bizim çocuk çok güzel uyudu. İştahı da açıldı bu aralar diye. Ama siz yazarsanız 4 kere sorgular sizi. Nedir bu çektiğiniz?
Tabii değişiyor bu. Hani bir 10 yıl öncesine göre çok daha farklı. Halkımız psikiyatri ve psikiyatrik hastalıklar konusunda eskiye göre daha bilinçli. Ama yine de tabii ön yargılar var, toplumsal ön yargılar var. Bu ön yargıları kırmak kolay değil. O eskiden bu yana gelen o tırnak içinde hani deli.
Deli doktoru deli yapar.
Evet, yani aslında öyle değil ama maalesef böyle bir ön yargıyla gidiliyor. Yani bununla ilgili büyük bir ihtimalle hani bahsettiğiniz işte ilaç, işte siz yazıp hastaların alması, biz yazınca şikayet etmeleri mevzu da işte insan ruhunun ne kadar değişken, ne kadar plastik bir şey olduğunu gösteriyor aslında.
Aynı yani, durum tamamen taban tabana zıt
evet,
tepkiler.
Evet.
Peki aslında bir de şunu sormak isterim Ömer Hocam. Çok sık karıştırılan bir şey var. Psikiyatrist kime denir? Psikolog kime denir? Kim ne iş yapar? Hani dediniz ya şimdi ilaç vermekten bahsettik. Herhalde en temel ayrım noktalarından biri psikiyatrist ve psikolog açısından psikolog ilaç vermez. Hani birçok başından sonunda fark var ama sizden bir dinlesek Ömer Hocam.
Aslında yani psikiyatrist de psikolog da aynı ekibin parçaları, ruh sağlığı çalışanları hepsi. Fakat biz psikiyatristler olarak öncelikle hekimiz. Öncelikle,
tıp fakültesi mezunuyuz.
Yani bizim için öncelik hekim olmak. Çünkü insan sağlığını ilgilendiren bir branşta çalışsak da tıp fakültesi okuduk ve prestan hekim olarak mezun olduk. Ve psikofarmakoloji bilgisi alarak mezun olduk tıp fakültesinden. Artı insan vücudunun tüm alanlarını öğrenerek.
Büyük fotoğraftan bakmayı.
Büyük fotoğraftan bakmayı öğrendik. Bu tabii ki psikiyatristin
farkı bu.
En büyük farkı aslında bu. Bunun dışında aslında psikiyatristler ve psikologlar genellikle ortak çalışırlar. Hani aynı ekibin parçası olarak çalışırlar. Hani psikologlar test, bazı işte kişilik testleri veya bazı zeka testleri gibi testler konusunda psikiyatristlere destek olur. Veya karşılıklı terapi süreçlerinde etkileşimler olmaktadır. Aynı ekibin iki farklı çalışanı.
Peki. Şimdi benim özellikle merak ettiğim nokta şu Ömer Faruk Hocam. Dediğim gibi biz tansiyonu yüksek insanda tansiyonu yükselten temel etmenin işte sıvı birikiminin fazlalığı, işte falanca hormonun fazlalığı olduğunu yıllar önce anlamışız. Bu hormonu engellersek tansiyon düşer demişiz. Bu ilacı başlamışız. Bu iş sanıyorum psikiyatride biraz geç olduğundan iş anlaşılmaz hale geldi belki de. Aslında psikiyatrik bütün hastalıkların da işte nörotransmitterler üzerinden, bazı biyokimyasal maddeler üzerinden bir altyapısı olduğu gösterildi. İşte falanca hastalıkta filanca hormonun yükseldiği veya yükselmediği anlaşıldı. Bu hormon düzeyini nasıl yükseltirize geldiğini, böyle değil mi mesela?
Aslında yani tek bir hormonla veya tek bir nörotransmitterle hiçbir hastalık açıklanamıyor. Erken dönem yani modern psikiyatri ve modern nörobiyoloji teorilerinde aslında işte dopamin, serotonin, glutamat gibi bazı maddelerin etkileri özellikle ön plana çıkmıştır. Fakat şu an hastalıkları tek bir nörotransmitter veya tek bir hormon üzerinden açıklamak mümkün değil. Daha çok bunların hepsinin bir arada olması, etkileşimleri veya beyinde farklı bölgeler, mesela işte obsesif kompulsif bozukluk beyinde şu bölgeyle ilişkilidir veya şizofreni şu bölgeyle ilişkilidir.
Ama bunların hepsinin gösterilmesi belki 50 yıllık, 60 yıllık geçmiş
evet.
herhalde.
Ama işte şu an hala net olarak gösterilemiyor. Hı-hı. Beyinde bazı ortak bölgeler var, tamam aktive oluyor ama son dönem daha ziyade etkileşme bağlantı korteksi veya bağlantıyla ilgili bölgelerdeki sorunlar ön plana çıkmaya başladı. O yüzden hala hani elle tutulur bir şey şu var diyemiyoruz. Çalışmalarda veriler var. İlaç tedavilerindeki sonuçlar bu verileri nispeten destekliyor. Ama hala elle tutulur şu var diyemiyoruz.
Bir şeyler var ama tamamını çözemedik işte.
Ya, biyolojik olduğunu gösteren çok fazla unsur var. Birçok hastalığın biyolojik kökenini hatta genetik kökenini gösteren çok fazla yüzlerce binlerce çalışmalar yapılıyor. Ama aslında tansiyonda da o kadar %100
değil
aslında. O kadar diyelim yani. Bir, hani yanlışlıkla bilgi vermek istemiyorum ama hani tansiyonda da yani %100 bir açıklama yok aslında.
Peki şimdi Ömer Hocam diğer ilaçlarla kıyasladığınızda psikiyatri ilaçlarının özelliği nedir? Diğer ilaçlardan farklı kılan özelliği nedir?
Aslında psikiyatri ilaçlarında görülen yan etkilerden bahsedecek olursak yan etkiler...
Mesela hemen sorulur. Bağımlılık yapar mı? Evet. Bir kere yazdınız ömür boyu kullanacak mıyım ben bunu?
Tabii. Bağımlılık yapan ilaçlar zaten Türkiye'de yeşil reçeteye tabidir. Yani yeşil reçetesiz eczaneden alması mümkün değil zaten bu tarz ilaçları. Öncelikle o konuda aslında hastalarımızın rahat olması lazım. Sadece yeşil reçeteye tabi ilaçlarda bağımlılık riski vardır. Bu tarz ilaçları da zaten biz kısa süreler dışında işte bazı akut yatıştırıcı etkileri dışında
atak tedavi ederken belki.
Atak veya çok kaygılı dönemlerin tedavisinde kullanılması. Yani geçici yani genellikle bir ayı falan geçirmeyiz biz bu tedavilerde. Ve kısa süre kullanınca da bağımlılık riski oldukça azalır zaten. Ama bunun dışındaki diğer ilaçlarda bağımlılık riski yoktur. Yani belki halkımız hani bağımlılıkla ilgili kaygıları da dile getirirken yeşil reçete ilaçlarla karıştırmakta. Onlar benzodiazepin grup ilaçlar zaten. Diğer ilaçlarda bağımlılık riski yok dediğim gibi. Ama yan etkilerine gelecek olsak tabii ki yani birçok tıpta olan diğer binlerce ilaçta olduğu gibi psikiyatrik ilaçlarda da yan etki var. Bir antihipertansifin de çeşitli yan etkileri oluyor. Yani bir baş ağrısı ilacının bile bazı yan etkileri olabiliyor biliyorsun. Birçok yan etkileri olabiliyor. Hani en basit bir ağrı kesici bile biliyorsunuz karaciğere gereğinde ciddi zararlar verebiliyor. Yani psikiyatri de aslında diğerlerine yakın ama bazı farklılıklar var. Psikiyatrideki ilaçların bazıları mesela biraz iştah açabilir. Bir grup ilaç biraz iştah açabilir.
Şimdi ama biraz açar ne demek hocam? Günde 8 öğün mü yer? Bir anda ayda 10 kilo mu alır?
İşte onun çok değişken. Hı-hı. Kişisel metabolizma etkileri de çok önemli. Ama bazıları da iştah kapatabilir mesela.
Peki iştah açması ya da kapatması bu ilacı bırakmayı gerektirir mi?
Alternatif olduğu zaman ilaç tabii ki değiştirilebilir. Ya da alternatif yoksa veya ciddi bir iştah açmaya, ciddi bir kilo alımına sebep olmadıysa belki diyet falan önerilerek ilaca devam edilebilir.
Peki iştah açarsa kilo da aldırır doğal olarak ama bu ne kadar kullanıyorsunuz böyle bir ilacı mesela?
Aslında değişiyor ilaç tedavileri. Hani bazı hastalarımız ömür boyu ilaç tedavisi kullanırken bazılarını iyilik hali oluştuktan sonra bir 6 ay devam edip kesebiliyoruz. Bazı antidepresan, SSRI grubu dediğimiz ilaçlar mesela. Bazıları 1 yıl, 2 yıl, 5 yıla kadar tamamen hastanın kliniğine göre verilen bir karar aslında bu. Ama kesinlikle kısa değil psikiyatride ilaç tedavisi. Bunu bilmek lazım. Hastalarımız da psikiyatriste gittiklerinde bunun bir tedavi başlandığında bu tedavinin çok böyle 3-5 haftalık antibiyotik gibi tedavi olmayacağını bilmeleri gerekir.
Peki bu ilaçlar hasta sinirliyken, öfkeliyken, aşırı neşeliyken, gerginken kullanılan sakinleştiriciler midir? Yoksa birçok etki mekanizması olan ilacınız mı var? Yani psikiyatri ilaçları bir sakinlik hali mi yapar, uykulu mu yapar,
şöyle,
ne yapar?
Sakinleştiriciler dediğimiz aslında bizim az önce bahsettiğimiz hani bağımlılık yapabilen yeşil reçeteye tabi ilaçlar daha ziyade sakinleştirici olarak kullanılıyor. O tarz ilaçların zaten uzun vadeli kalıcı yani remisyona sokucu etkileri yok. Onlar tamamen semptomatik yani o anki şikayetleri giderici etkileri olan ilaçlar. Ama uzun vadeli tedavi edici ilaçlar da yani sadece sakinleşme değil eğer sakin olmama durum varsa belki sakinleşmeye yardımcı olabilir. Ama kişi depresyonda ise depresif belirtileri varsa antidepresan etkinliğinden dolayı depresif belirtilerde gerileme, kaygı çok yoğunsa kaygıda gerileme veya düşünce bozukluğu varsa işte ezeyanlar, halüsinasyonlar dediğimiz düşünce bozukluğu veya algılama bozuklukları, halüsinasyonlar gibi varsa tedaviyle bunlarda gerileme bekliyoruz. Ama tabii bazen yan etkiler olarak da işte uykuda bazı ilaçlarda uyku artışı olabilir.
Ama alerji ilaçları da bu kadar uyku yapıyor zaten.
Tabii ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Hani bizim hastalarımızın çok sorduğu bir şey. Hatta bazıları hiç biz tedaviye başlamadan lütfen hocam uyku yapmayın, ilaç verin derler. Aslında özellikle yeni nesil ilaçlar ve özellikle yeni nesil antidepresanlarda zaten hani çok uyku verici, birkaç bazıları hariç uyku verici etki zaten yok. Tam tersi, biz ilaçları sabah veririz ki yani gece verdiğimizde uyku ritmini bozabilir, uykuyu bozabilir. Hani bu konuda da rahat olmalarını öneririm.
Peki kalıcı bir yan etki söz konusu mu psikiyatri ilaçlarında Ömer hocam? Yani falanca yan etki yaptı, bırakınca düzeliyor mu?
Şimdi kalıcı yan etki derken aslında hani tıpta sayılan hani çeşitli kalıcı yan etkiler vardır. Bunu her tedavide kullanılan her ilaç bazı kalıcı yan etkiler yapabilir. Ama bunlar zaten çok nadir görülür der. Siz de biliyorsunuz. Bunlar tabii ki bazı ilaçlarımız da var. Bazı sendromlar oluşturma, işte istenmeyen, işte haşlanmış deri sendromu gibi filan mesela. Ama çok çok nadir görülen şeyler. Yine onun dışında bazı ilaçlarımıza özel endişelendiğimiz ve bunu işte yakın işte bazı kan tetkikleriyle takibini yaptığımız bazı ilaçlarımız var. Ama ilaçlarımızın önemli bir kısmında korkacağımız kalıcı bir yan etkiye sebep olma gibi bir durum yok. Bazı antipsikotik grubu ilaçlarda işte metabolik sendrom tarzı, işte kilo alımı, işte lipidlerin yükselmesine bağlı sorunlar olabilir. Ama bunları da zaten biz yakın takiple önlemini alarak, gerekirse ilaç değiştirerek
gidiyoruz. Peki aslında bu soruyu belki en başta sormam lazımdı Ömer hocam. Başım ağrıdığında nöroloğa gittim, ağrı kesici verdi. Kolum ağrıyordu, ortopediste gittim, şu ilacı verdim. Peki ne zaman bir insan psikiyatri ilacı ihtiyacı, psikiyatriste gitme ihtiyacı, psikiyatrik tedavi alma ihtiyacı olduğunun alarm işareti nedir? Bir de her hastada bu içgörü, öngörü var mıdır? Yoksa zorla kolundan mı tutup getirildi hasta psikiyatriste?
Bir grup hastada tabii ki hastalık döneminde içgörü olmayabilir ama bir grup zaten psikiyatriste kendi isteğiyle gider.
Çünkü, hatta çoğu kendi isteğiyle gider.
Evet, çoğu kendi isteğiyle gider. Çünkü artık yaşadığı sıkıntılar dayanılmaz hale gelmiş olabilir veya gerçekten hayatını etkilemiş olabilir. Şimdi psikiyatride bizim DSM sınıflaması vardır, psikiyatrik hastalıkların sınıflaması. Orada tüm her hastalığın kriterinin bir parçası da şudur. Sosyal ve mesleki işlevselliğin etkilenmesi. Genellikle bu hale gelen hastalarımız mutlaka bir şekilde gelirler veya getirilirler. Çünkü işini gücünü yapamaz hale gelir, okuluna gidemez hale gelir. Hayatı oldukça etkilenmiştir.
Yani korku, kaygı, endişe her insanda olur.
Olabilir.
Ama adamız kapıdan çıkartmayacak korku
veya
adamı
takıntılar.
İş yaptırmayacak takıntı doktora gelmelidir.
Evet. Tabii ki hafif düzeyde de mutlaka destek almalarında fayda var. Mesela hafif depresyon veya işte hafif kaygılar psikiyatriste gitmesine gerek yok gibi bir anlam çıkmasın burada. Mutlaka gitmelerinde destek almalarında fayda var ama genellikle bazı hastalarımız bu işlevsellik etkilenmeden gelmeyebiliyorlar.
Peki. Ömer Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu psikiyatri uzmanı, uzman doktor Ömer Faruk Demirel idi. Kendisiyle ilk bölümde psikiyatrideki ilaçların kullanımına ait bir iki bize iletilen endişeyi paylaşmak istedik. Aldığımız mesajlar şunlar: psikiyatri ilaçlarının tansiyon ilaçlarından, antibiyotiklerden bu mantık itibariyle bir farkı yoktur. Her ilacın yan etkisi vardır. Her ilacın kabul edilebilir ve edilemez yan etkileri vardır. Bunlar hekim tarafından bilinir ve takip edilir. Ama en önemli nokta, en çok sorulan soru: psikiyatri ilaçları bağımlılık yapılır mı, yapar mı? Bir kez verdik, ömür boyu kullanacak mıyız? Hayır, böyle bir şey yok. Özellikle bağımlılık yapma potansiyeli olan ilaçlar zaten devlet tarafından kontrole tabidir. Eğer bir ilaç ise düz beyaz reçeteyle verilirse rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz aslında. Belki böyle basit bir pratik önerileri bulunmuş olabilir. Evet, evet. Ama özellikle en başta bir mesajımız vardı. Bunu vererek bitirelim tekrar. Mübarek Ramazan-ı Şerif herkese huzur sükunet verir. Toplumlarda huzur hali artar. Ama bir grup insan için nasıl şeker hastası insülin yapmak için orucunu bozabiliyorsa, bir grup insan için de psikiyatri ilacı kullanmak amacıyla, psikiyatri tedavisi ihtiyacı nedeniyle oruç tutmayabilir, tutulmayabilir. Bunlardan biri bana da çok enteresan geldi, şimdi doğrusu Ömer Hocam. Uykusuzluk hastalığı tetikleyebiliyorsa uykusuzluğa çare bulunmalı.
Veya işte, ilaç uyumunu bozabilir.
İlaç uyumunu, ilaç günde 2-3 kez eşit aralıkta düzgün kullanılması gerekiyorsa bunlara dikkat edilmelidir demiştik. İkinci kısımda görüşmek üzere inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için psikiyatri uzmanı Ömer Faruk Demirel Bey ile ilk bölümde psikiyatride ilaç kullanımına ait iki basit pratik öneri almıştık Ömer Hocamızdan. Şimdi Ömer Hocam, böyle günlük basitten, nispeten basit diyebileceğimiz bir konudan, genel bir konudan belki de psikiyatrinin en ağır hastalıklarından birine gireceğiz. Şizofreni diyeceğiz Ömer Hocam. Şimdi bizde bir adama tansiyonu yüksek dediğiniz zaman, şeker hastası dediğiniz zaman bu bir hakaret olarak algılanmaz. Bu bir durum tespitidir. Ama maalesef bazı psikiyatrik hastalıklar artık sanki bir hakaret kelimesiymiş, bir alçaltıcı ifadeymiş gibi kullanılır. Şizofreni de böyle denilince, hani bir adam için, çok kötü bir adam için yanlış ya, evet o adam şizofren gibi duruyor zaten cümleleri maalesef kullanılıyor. Halbuki tansiyon hastası olmakla şizofren olmak arasında bir fark yok. İkisi seçmeli değil netice itibariyle. Hatta ve hatta yaşam şekillerimiz bile belirlemiyor. Belki genetik köklerimizden gelen meseleler bunlar. Öncelikle hocam, şizofreni, işte bize okuldan öğrettikleri şey, yarık beyin mi demekti Latince karşılığıyla?
Kelime anlamı zihnin yarılması ama...
İki kişilik mi çıkıyor yani piyasaya?
Aslında öyle değil. Yani kelime anlamı olarak belki öyle anlaşılabilir ama yani gerçeği değerlendirmenin bozulması, ezeyanlar, yani ikna edilemeyen düşünceler olması, çeşitli algı problemlerinin işte işsel halüsinasyonlar.
Ömer Hocam, bunları bir örneklendirerek gidebilir miyiz
tabii
mesela?
Tabii ki, tabii tabii.
Çeşitli algı problemi ne demek?
Mesela işte komut veren sesler, aralarında konuşan sesler duyduğunu söyleyebiliyor hastalar veya bunu yakınlarına söyleyebiliyor, bizden gizleyebiliyorlar. Veya işte kötülük görme hezeyanları mesela.
Bu beni adam beni takip ediyor.
Beni takip ediyorlar, zarar verecekler veya bizar dediğimiz, gerçi çok tuhaf içerikli bu hezeyanlar olabiliyor. Mesela uzaylılar beni kaçıracak, düşüncelerim yayılıyor, düşüncelerim okunuyor gibi mesela. Bu tarz hezeyanlar olabiliyor. Bunun dışında konuşmada bir dağınıklık, anlaşılmaz bir konuşma, yeni kelime türetme gibi konuşmada bir problemler, özellikle konuşmanın içeriğiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Veya içe kapanma olabiliyor. Hani bir süredir mesela prodromuyla birlikte başlayan, yani hastalık öncesiyle başlayan içe kapanma, hastalık süreciyle birlikte artık tamamen iletişim merkezle kesme olarak devam edebiliyor. Yine hareketlerde tuhaflıklar, eşyaları tuhaf bir şekilde biriktirme.
Bu çöp evler falan bunlardan mı çıkıyor?
Bir kısmı tabii ki, yani onu tabii hastayı görmeden, muayene etmeden bir şey söylemek doğru olmayabilir ama bir kısmı olabilir tabii ki. Hani gereksiz, absürt biriktirmeler mesela olabilir. Veya ilişkilerinde anlamsız davranışları olabilir.
Peki
mesela,
hocam şimdi şöyle, bir tansiyon hastası, tansiyonu belli bir sınırda iken kendi de fark etmez, toplum da fark etmez, her şey doğru düzgün devam eder. Bir gün bardak taşar, şiddetli baş ağrısıyla kendini gösterir. Ha, benim hafif hafif baş ağrılarım zaten var, böyle geriye doğru bir senaryo yazılır. Şizofrenide böyle bir şey var mı? Yani ben şizofren olabilir miyim mesela?
Tabii yani şizofreninin kesin olmaz denen bir yaş yok. Her yaşta olabilir, öncelikle bunu söylemek lazım. Ama genellikle biraz daha erken yaşlarda.
Yok yani böyle toplum tarafından kabul gören, toplum tarafından fark edilmeyen hafif şizofrenlik söz konusu mu?
Yok yani hafif şizofreni diye bir şey söz konusu değil. Şizofreni geliştiği zaman işlevsellik direkt etkilenir. Tabii tedavili işlevsellik normale yakın veya normal bir hale gelebilir ama öyle hiç tedavisiz fark edilmeden bir hastalığın devam etmesi söz konusu değil.
Mutlaka ciddi bir hastalık dönemi olacak. Evet. Bir gözlem dönemi olacak, bir tedavi dönemi olacak.
Tabii mutlaka, yoksa giderek kötüleşme, geriye doğru, aşağı doğru inme. Yani bu kognitif, yani bilişsel işlev açısından da böyle ve hastalığın genel gidişatı açısından da böyle. Yani tedavi olmadığı takdirde hani aşağı bir iniş mutlaka olur yani.
Peki Ömer Hocam, böyle hani diyoruz ya, psikiyatrik hastalıklarda da genetik temel var, biyokimyasal temel var, bir şey var. Böyle net gösterilmiş bir şey var mı? Tamamen şey yapıyorum, ben çok şeker yesem şizofren olur muyum? Falanca mikrop beni enfekte etse şizofren olur muyum?
Aslında bu konuda net bir şey yok. Hani belki mikrop olarak söylediğinizden toksoplazma ile ilgili bazı çalışmalar var.
Öyle mi gerçekten?
Tabii influenza ile ilgili çalışmalar var. Özellikle hani gebelik ikinci trimesterde, yani ikinci üç aylık dönemde ki bazı enfeksiyonların çocuk büyüdüğünde çeşitli yani şizofreni gelişim riskini artırdığı düşünülmekte. Yani bununla ilgili net şudur demek çok kolay değil.
Risk grupları ne mesela?
Risk işte grupları ailede olması en büyük risk grubu. Daha doğrusu sülalede olması. Hani ille de anne babada.
Sülaleden kastımız kaçıncı kuşak?
Yani bu çok
mesela
geri kuşağa kadar gidebilir tabii ki. Sonuçta genotip biliyorsunuz. O olan bir şey.
Üçüncü hani düzey bir kuzende bile varsa bir risk puanı var yine.
Mutlaka olabilir. Çünkü bu sonuçta psikiyatrik hastalıklar bir birçok tıbbi hastalıkta olduğu gibi gen çevre etkileşimiyle olan bir hastalık ve bu da özellikle bipolar bozukluk ve şizofreni gen çevre etkileşiminin hastalık oluşturma potansiyelinin en yüksek olduğu, özellikle genetik kanıtların en yüksek olduğu hastalıklar. Şimdi mesela ailede diyelim ikiz çalışmalarını biliyorsunuz birçok tıbbın dalında vardır. Bir ikizde olarak doğarlar ama bir tanesi esrar alır, bir tanesi esrar almaz. Esrar alan mesela şizofren olabilir. Veya bir tanesi aynı genotip vardır. Bir tanesi ciddi bir strese, çevresel strese maruz kalır. O şizofren olarak hayatına devam eder. Öbürü devam etmez. Hmm. Genetik çok önemli.
Peki o zaman ama siz genetik dediğiniz zaman benim istediğim yere geldi aslında soru şimdi Ömer Hocam. Genetik çok önemli ama zaten genetiğe bir şey yapamıyorum. Benim yapabileceğim şey çevreyle bu bardağa taşıran damlayı getirmek ya da getirmemek. İki şey anladım. Esrar içersem sıkıntı var. Çok yoğun stres çalışırsam bu da bir sıkıntı sebebi
veya
olabilir.
Veya diğer maddeler sadece esrar değil, kötü yaşam koşulları.
Başka neler var? Evet hocam.
Çevresel stresörün yoğun olması, belki aile ilişkilerindeki bazı sorunlar da bu çevresel şey olur. Mesela anne baba arasındaki yoğun tartışmalar mesela. Bir şekilde bu bardağı taşıran dediğiniz gibi son damla olabilir.
Ama çok uyumak, az uyumak, ateşli hastalık geçirmek gibi durmuyor şimdilik anladığımız kadarıyla.
Yok, şu an için öyle bir şey yok.
Peki şizofreni de tamam bir psikiyatri hastalığıdır. Çok net de tanımlanmıştır. En klasik hastalığıdır. Muhtemeldir ki siz kapıdan girerken tanı koyuyorsunuzdur. Ya da size basit bir mesajla iki tane soru sorsa anlıyorsunuzdur bunları ama o elle tutulur, gözle görülür. Mesela falanca kan tahlili ya da filanca MR filminde bir şey çıkar mı?
Tabii MR'da bazı değişiklikler var. Özellikle bir grup şizofreni hastasında yani genetik yükünde yüksek riskli şizofreni dediğimiz hastaların ilk dönem çalışmalarına bakıldığında mesela yani ilk epizotta bakmak anlamlı özellikle bu hasta grubunda. Mesela beyindeki ventrikül dediğimiz boşluklarda genişlemeler, beyinde bazı bölgelerinde atrofiler görülüyor çalışmalarda.
Ama gene de bu şunu getirmez herhalde. Bir şekilde MR çekilmiş, ventrikülü genişse sen şizofren olabilirsin demiyoruz.
Yani öyle tanı koydurucu bir özellik yok. Sadece bu ortak özellikleri var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani gerçekten hani kan tahliliyle şununla şu söylenir gibi bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama ya bizim şizofren tanısındaki en önemli destekçimiz kendi klinik tecrübemiz, aileden aldığımız bilgi ve mesela hastayı yatırdıysak serviste gördüklerimiz, vizitlerde falan gördüklerimiz. Bunlar da zaten yeterince bilgi veriyor. Belki bu bazen tanı karmaşalarına sebep olabilir ama şunu söyleyeyim. Hani psikiyatride özellikle şizofreni gibi hastalıkları hemen görür görmez biz bu şizofren deme acelesini çok göstermeyiz zaten. Takip hastalığıdır bunlar. Verecek tedavi benzerdir zaten.
Peki Ömer Hocam bir de şizoid kişilik mi vardı?
Evet.
Bu ne aynı şey mi?
Şizoid kişilik bir kişilik özelliği hastalık olarak kabul edilmiyor. Yani kişilik bozukluğu.
Şizofrenlere benzer bir bakış açısı olan normal insan mı demek?
Yok. Şizoid içine kapanık, çevreyle çok etkili.
Hadi direkt şizofrenle birebir aynı şey değil mi?
Yok. Buna? Hani belki onlarda birazcık diyeyim hani şizofreni bu grupta şizofreni gelişme riski olabiliyor bir kısmında ama hepsinde değil. Böyle bir risk var ama şey değil yani bunlar içine kapanık insanlarla çok etkileşim kurmak istemeyen hatta bir kendi akrabaları hariç doğduğu arkadaşları bile olmayan insanlar kendisini eleştirse bile kayıtsız kalabilen yani bir kişilik bozukluğu şizoid. Kişilik bozukluğu.
Aynı şey değil yani onu anlamış bulduk.
Aynı şey değil.
Peki şizofreni iyileşir mi? Yoksa ömür boyu şizofreni tanısı koymuş bir adam şizofren midir bir daha?
Şu an için şizofrenide iyileşme dönemleri gerçekten görebiliyoruz şizofren hastalarının önemli bir kısmında. Bu ama tam manasıyla hastalığın ortadan kalktığı şeklinde değil. Hani bir tansiyon hastalığındaki gibi aslında şizofreninin iyileşmesi ne kadar benzetilebilir bilemiyorum ama veya bir şeker hastalığındaki gibi. Hani şeker hastası işte insülin alır veya haplarını kullanır mesela şekeri belli bir düzeyde seyreder. Hemoglobin A1C'yle mesela takibini yapar. Bizde böyle bir takip aracı yok. Takip aracı sık muayene. Sık doktor kontrolü ve ailenin iyi takip etmesi. İyileşmede tabii ki gerçekten ailenin beklentilerine göre de değişebiliyor. Mesela bazı aileler bu iyileşmeden kastı tamamen hastalık öncesindeki gibi işini gücünü çok iyi yapabilen, koşturabilen kişiler beklerken bazıları da hani o düşünce bozuklukları kaybolsun yeter diyor. Aslında bu iyileşme de biraz o anlamda.
Relatif
ama tedavi iyi aldıklarında dirençli grup hariç önemli oranda iyilik hali görüyoruz. İşlevsellikte kazanma görüyoruz.
Ne kadar bu iyilik hali? 6 ay mı mola verir hastalık?
aslında böyle bir net bir mol yok. Yani birçok hastamız ilaçlarını kullanarak, ilaşlarını aksatmadan hayatlarının
10 yıl, 20 yıl bile gider.
Uzun süre devam eden hastalar.
Meslek hayatına da döner.
Meslek hayatında çeşitli kısıtlıklar olmakla birlikte bir grup hastamız mesleklerini devam edebiliyorlar.
Çoluk çocuk sahibi olmaya engel midir?
Bunun kararı da aslında az önce konuştuğumuz hani oruçtaki konuştuğumuz oruç
nezdinde konu
hastaya göre karar vermek lazım. Çünkü kronik bir hastalık, alevlenmelerle, kötüleşmelerle gidebilen bir hastalık. O yüzden hani bu evleneceği kişinin bunu çok iyi bilmesi lazım. Hani sonradan hani alevlenme olduğu zaman yarı yolda bırakacak şekilde değil, destekleyici olarak olacağını bilerek bu kararı vermesi gerekiyor. Artı ailesinin, kendi ailesinin.
Peki bu tekrarlamayı ne belirliyor Ömer Hocam? Yani her şey yolunda, hasta ilaçlarını güzel kullanıyor ama günün birinde gene aynı hezeyanlar, gene aynı halüsinasyonlar.
Genellikle ilaç bırakınca aslında tekrarlanıyor.
Bırakmasa tekrarlamaz mı?
Bunu söylemek çok kolay değil. Hani hiçbir ilaç sonuçta %100 koruyamaz. Artı hani şizofrenide tek bir boyut yok. Hani pozitif belirtiler var, negatif belirtiler var. Hani pozitif belirtiler de her şey yolunda gitse bile bazı hastalarda maalesef negatif belirtiler giderek artabiliyor. Yani içe kapanma, insanlarla çok konuşmak istememe, çok bir şey, bazı etkinlikleri başlatıp devam ettirmek istememe, keyif alamama gibi belirtiler devam edebiliyor. Her ne kadar yeni nesil ilaçlar, antipsikotikler bu anlamda daha iyi gibi görünse de mesela bu negatif belirtiler anlamında veya kognitif bilişsel eksiklikler anlamında hala tıp %100 bir başarı sağlamış değil. O yüzden tekrarlama kısmı yani ne kadar süre tekrarların cevabını vermek çok kolay değil.
Gene stresler, üzüntüler vesaireler de etkili herhalde.
Tabii ki bunlar etkileyebilir. Bazı uyku bozulmaları hastalığı tetikleyebilir. Kullanılan bazı ilaçların veya bazı hastalık dönemleri etkileyebilir. Mesela biliyorsunuz steroidler birçok hastalıkta kullanılabilir. Mesela bu bir şekilde
astım yüzünden kortizon kullanmış hasta.
En basitinden bu tarz sebepten bile hastalık tetiklenebilir.
Peki ilacı bir doz atlamakla atak geçirilebiliyor mu? Böyle bir şey var mı?
Yok. Bir dozla kolay kolay olmaz. Yani, tekrarlayan atlamalarda sorun olabilir ama bir doz daha atlanmamasını öneriliyoruz.
Peki. O zaman şimdi önemli soru şu Ömer Hocam. Şizofreni tamamen iyileşir mi diyeceğim. Cevap belli aslında. İyileşmez de bunun ölçütüne ne yaparsak remisyonda sayacağız, ne yaparsak atakta sayacağız?
İşlevselliğini belli bir oranda kazanmış hasta için aslında remisyon diyoruz.
Artı, İyileşmiş diyoruz.
İşte bu bahsettiğim hezeyanlar, halüsinasyonlar, dağınık konuşma hani toplum içinde tırnak içinde normal bir bireye yakın birey olarak hayatını devam ettirdiği zaman iyileşmiş olarak farz ediyoruz.
Peki bir tedavi şeyimiz nedir şimdi Ömer Hocam? İlaçlar dediğiniz bir ilaç tedavisinden bahsetsek önce.
İlaç tedavileri kullanıyoruz. Antipsikotikler dediğimiz ilaçlar kullanıyoruz ki bunlar da daha ziyade dopamin mekanizması üzerinden etkileyen ilaçlardır. Beynin bazı bölgelerinde dopamini azaltırlar. Bazı bölgelerde artırdıkları varsayılır. Bu şekilde hem pozitif hem negatif belirtilere özellikle yeni nesil ilaçların iyi geldiği farz edilmektedir. Tabii ilaç tedavisinde şu an şizofrenide bir tedavi seçeneği yok. Belki bazı hani skill terapileri yani işte uğraş terapileri belki destek olabilir. Hayatı kazandırmak, sosyal hayatı kazandırmak açısından özellikle kronikleşmiş vakalarda. Bunun dışında işte aileyi eğitici etkinlikler, faaliyetler etkili olabilir veya işte çeşitli mesleki kurslar bir şekilde hayatın içinde bir nebze yer almaları için mutlaka faydalı olacaktır ama hastalığın remisyonu açısından yani şu an ana tedavi ilaç tedavisi.
Peki böyle mucizevi bir şey yok mu hocam? Ya falanca otu yesek filanca.
Tam tersi bilinmeyen şeyleri çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi hani bir herhangi bir tıbbi ilacın bu tetiklemeyi sebep olacağı gibi hiç bilmediğimiz bir otta her şey yolunda giderken birden alevlenmeye, atak geçirmeye sebep olabilir.
Başımıza hiç çıkarmayalım diyorsunuz yani.
Evet.
Peki mesela hipnozun yeri var mı şizofrenide Ömer Hocam?
Yani hipnoz şizofrenide kullanılacak bir tedavi yöntemi değil. Daha ziyade o nevrotik hastalıklar.
Şöyle diyeyim o zaman yeri gelmişken Ömer Hocam. Hipnoz tedavide kullanılabilen bir şey midir?
Psikiyatri? Tabii ki. Yani tıbbın yani bazı rahatsızlıklarda tabii ki kullanılabiliyor. Ama o daha çok dediğim gibi nevrotik hastalıklarda kullanılıyor. Hani psikoz grubunda tam tersi kötüleşmelere bile.
Pratik bir örnek verebilir misiniz bize? Hocam?
Özellikle mesela yani şu an belki çok sık kullanılan bir tedavi yöntemi değil. Çünkü ona alternatif birçok terapi yöntemleri geliştirilmiş vaziyette son yıllarda. Örnek mesela konversiyon bozukluğu, bayılma halk arasında olarak bayılma olarak bilinir veya kasılma, tamam, epilepsi nöbeti olarak zannedilebilir bazen mesela. Konversiyonda mesela yeri vardır hipnozun.
Bu televizyonlarda gibi bir saati sarkacından sallayıp saate bakmıyorlar.
Yok, öyle değil aslında.
Nasıl oluyor artık?
Farklı teknikler kullanılabiliyor ama hani belki saat sarkıtma tekniği de kullanılıyordur, onu bilemiyorum ama.
Prensibi ne peki Ömer Hocam? Ne olacak uyuyunca?
Telkin, uyuma değil aslında, bir şekilde telkin söz konusu orada ve telkine yatkın olmayan bir kişi de hipnoz olmaz zaten.
Hasta uyumu çok yüksek şart diyorsunuz.
Evet, hasta uyumu çok gerekli.
Ama şizofreni gibi ciddi ve organik birçok şeyle birlikteyken çok bir manası yok anladığım kadarıyla.
Hatta tam tersi durumu da kötüleştirebilir. Hipnoz veya bu tarz işte biyoenerji gibi birçok tedavi yöntemlerinden falan da bahsediliyor. Veya hani birçok kişi maalesef çok yasalara uygun olmayacak şekilde enteresan terapi yöntemleri geliştirebiliyorlar. Hiç bu ruh sağlığı, psikiyatrist veya psikolog olmamasına rağmen. Hani bu tarz kişilere çok itibar edilmemesini öneriyorum ben. Çünkü gerçekten bu tarz alternatif tedavi metotları hiçbir işe yaramadığı gibi hastalarımızın ciddi anlamda kötüleşmesine sebep oluyor. Ve sonuçta her bir hastalanma dönemi bir yıkım olabiliyor bazı şizofreni hastaları için. Lütfen hastalarımıza iyilik yapacağız diye zarar vermesinler. Yani şizofreni hastasının tedavi olacağı tek yer psikiyatri kliniğidir. Bunun dışında başka bir alternatif yok kesinlikle.
Peki hiç yatırarak tedavi ihtiyacı oluyor mu şizofrende?
Özellikle alevlenme dönemlerinde hastaların bir kısmını yatırmamız gerekiyor zaten.
Ne amaçlar? Yani kendine
çünkü
zarar vermesin.
Çünkü ilaçlarını diye kullanmıyorlar hastaların bir kısmı. Veya homisit dediğimiz işte etrafa zarar verme düşüncesi ki bu da tamamen işte halüsinasyonlar ve hezeyanların etkisi olabilecek şeyler. Çünkü yakınına persekut oluyor. Yani şüpheleniyor ondan. Onun kendine zarar vereceğini düşünüyor ve bu yüzden.
Onun eliyle verdiği ilacı içmez doğal olarak.
Tabii. İlaç kullandıramıyorlar ve işlevsellik ileri anlamda etkileniyor, dağınıklaşmaya başlıyor. O zaman yatırıyoruz tabii ki.
Peki şöyle bir şey var mı Ömer Hocam? İşte belki psikiyatri ilaçların bir başka farklılığı bu. Hastaya tansiyon ilacı dediğinde içiyor, problem yok. Zaten içiyor, olayın bilincinde. Adam psikiyatrik hastalığından dolayı ilaç içmeyi reddediyor. Bizim çocukta çok başımıza gelir. Çocuğun ciddi bulantı kusma şikayeti vardır. İlaç vereceğiz. İlaç şurup. Şurubu da içince kusacak zaten. Zaten bunu tetikleyen bir şeyi yapmanın manası yok. Aslında böyle düşünce az önce dediğiniz gibi. Bu yakının bana zarar verecek diye düşünüyor. O yakını bir ilaç ver. İçmiyor doğal olarak. Filmlerdeki gibi ezip yemeğini mi karıştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz peki? İçmiyorum diyen adama ne yapabilirsiniz ki?
Yatırıyoruz ve yatarak tedavi ediyoruz. Veya bazı enjeksiyon yöntemleri, enjeksiyonlarla tedavi veya şimdi, depo antipsikotikler var mesela. Onlarla tedavi ediyoruz ilaç uyumsuzluğu olan hastalar.
Şöyle diyeyim Ömer Hocam, çok kötü bir şey gerçi bu ama Ankara'da bir göğüs hastalıkları hastanesi var imiş. Yani yerini biliyorum da söylemeyeyim. Hastaneye yerleşme itibari bir yokuşun başında. Diyorlar ki hani tepede hastaneden çıktıktan bir müddet sonra sağda solda tüberküloz ilacı görürsünüz. Yokuşun başı en dibine indiğinizde ise bir sürü ilaç görürsünüz. Yani hastaların ilacı alırlar. Tüberküloz ilaçları direkt observasyon tedavisiyle verilir. Yani devlet tarafından dağıtılır hekim tarafından. Alıyor bir müddet gidiyor ilacı kaldırıyor atıyor. Zaten kullanmayacak. Yokuşun altına kadar geldiğiniz yani 100-300-500 metre geldiğinizde sağ sol atılan ilaçlar çok daha fazla sayıya varıyor diyor. Bu asıl sizin probleminiz aslında. Yani ilacı kullanman gerekir dediğiniz adam zaten ilacı kullanmamak için orada. Bir ikna metodu nasıl olacak bu iş?
Şöyle içgörü dediğimiz mevzu da aslında burada devreye giriyor. Hani kısmi içgörü kazanan hastalarımız veya bir şekilde ilaç tedavisi kullanması gerektiğini hastalığını kabul etmese bile düşünen hastalarımızda zaten serviste özellikle bir süre tedavi olduktan sonra bu düşünce gelişebiliyor ve kabul ediyorlar.
Belki de ilaçtan tam fayda gördüğünde kabul edecek bunu.
Bir şekilde büyük yani bir rahatlama oluyor aslında. Hani şizofreni hastasında her ne kadar söylediğimiz belirtiler olsa da kaygı oluyor, depresif belirtiler olabiliyor. Bir şekilde bir yerden bir rahatlama olduğunu hissettiği için ya benim hastalığım yok ama tamam bu ilaçlar da iyi geliyor diyor. Böyle bir içgörü tarzı olabiliyor.
İşte bir de doktor Ömer'e güvendiyse işler iyi
bu
gidiyor.
Bu çok önemli. Bu terapötik ilişki, tedavi ekibiyle ilişki çok önemli. Bu hastalar tedaviye devam ediyor ama bir şekilde yan etkilerden, başka sebeplerden hastalığını tekrar kabul etmeyerek bir süre sonra ilacını bıraktığında tekrar başa sarıyoruz. İşte problem burada. O yüzden psikiyatri hastalarında özellikle şizofrenlerde çok yakın takip, düzenli takip çok gerekli ve önemli.
Ama burada anlaşıldığı üzere mutlaka aileden biri ekibin parçası olacak.
Evet, yani özellikle ilaç tedavisini destekleme ve takip anlamında.
Şimdi Ömer Hocam, konunun sonuna gelince baş tarafları unutuluyor. Şöyle kısaca bir toparlayayım, onaylarsanız eğer diyeyim en sonunda da. Şizofreni de birçok hastalık gibi daha sonradan biyolojik temellerinin olduğu anlaşılmış bir hastalıktır. Genetik yatkınlığı olan bireylerde buna sebep olabilecek çevresel faktörlerin de eklenmesiyle bardak bir gün taşar. Evet. Ve hastada bir takım psikiyatrik semptomlar olur. Bu bazen işte etraftan zarar görme, bazen ses duyma, bazen aşırı takıntılı davranışlar gösterme şeklinde olabilir. Ama her psikiyatri hastalığında bu şikayetleriniz var, kabul ediyoruz. Yaşam şeklinizi etkiliyor mu diyoruz. Yaşam şeklini etkiliyor, aile ilişkilerini bozuyor, mesleki başarıyı etkiliyorsa bir psikiyatrik problem var. Bu bir hastalıktır demektir. Genel manada şizofrenide bu daha da ağır hissedilir. Psikiyatriste başvurulur. Şu an görünen itibariyle bazı hormonların fazlalığı ya da eksikliğiyle ilişkisi olduğu düşünülerek bir takım ilaçlar geliştirilmiştir ve bunların faydaları kanıtlanmıştır. Sadece ilaç tedavisiyle çok güzel başarılı sonuçlar alınmaktadır. Evet. Ama ilaca sağlamken de devam etmek, irtibatı koparmamak esastır dedik.
Evet.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında psikiyatri uzmanı Ömer Faruk Demirel ile ilk bölümde psikiyatri ilaçlarının kullanımına ait merak edilen konulara değinmiş idik. İkinci bölümde de şizofreniden bahsettik. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Evet, Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, milletimize, memleketimize, hastalarımıza da acil şifalar gelmesine vesile olmasını niyaz ederek programımızı sonlandıralım.